Ayrım 3, sayfa 10. Keçeleşip karman çorman olmuş, kızıla çalan açık renk saçları masadan aşağı dökülüyordu. Kocaman bir saç örgüsü vardı. Ucu ta yere değiyordu. Paramparça olmuş basma eteğinin üzerinde farklı renklerde kan lekeleri vardı. Bir kahverengi, bir pıhtılaşmış, bir de kıpkırmızı kan lekesi. Gaz lambasının ışığı gözüme sarı ve canlı, onun yüzü ise kağıt gibi bembeyaz göründü. Sivri bir burnu vardı. Alçı kalıp gibi hareketsiz duran beyaz yüzünün nadir rastlanan güzelliği solup gidiyordu. Böyle bir yüz öyle her zaman karşınıza çıkmazdı. Ameliyathaneye 10 saniye tam bir sessizlik hakim oldu. Fakat kapalı kapının ardında birinin boğuk çığlıkları kafasını bir yerlere vurduğu duyuluyordu. Kendini kaybetmiş diye düşündüm. Hasta bakıcılar adamla ilgilenir herhalde. Bu güzellik nereden geliyor? Adamın düzgün yüz hatları var. Görünüşe göre annesi de güzelmiş. Dul olmalı adam. Dul mu? Diye fısıldadım istemsizce. Dul diye alçak sesle cevap verdi Pelageya Ivanovna. O an Demian Lukic keskin bir hareketle bir hışımla eteği baştan sona yırttı ve hemencecik soydu kızı. Baktım durumunun beni beklediğimden daha kötü olduğunu gördüm. Sol bacak yerinde yoktu zaten. Paramparça olmuş dizden aşağısında kan içinde didik didik parçalar, kanlı yırtılmış kaslar duruyor ve her yerden beyaz parçalanmış kemikler çıkıyordu. Sağ bacaksa kaval kemiğinden öyle bir kırılmıştı ki kemiğin iki ucu da deriyi yırtıp dışarı çıkmıştı. Bu yüzden kızın yaşam belirtisi olmayan ayağı kopmuş gibi yana yatmış bir halde duruyordu. Evet, dedi sağlık memuru usulca ve başka hiçbir şey eklemedi. O sırada kendimi toparladım ve kızın nabzına baktım. Soğuk kolunda hiç nabız yoktu. Ancak birkaç saniye sonra güçlükle fark edilen cılız bir kıpırtı buldum. O da gitti. Morarmış burun deliklerini ve beyaz dudaklarını görebilecek kadar kısa bir duraklama oldu sonra. Tam bitti diyecek oldum ama bereket kendimi tuttum. Cılız bir nabız hissetmiştim yeniden. Parça parça olmuş bir insan işte böyle can veriyor diye düşündüm. Artık yapılacak bir şey yok. Ama birden sesimin nasıl çıktığını fark etmeden sert bir tonda kafur dedim. Hemen sonra Anna Nikolaevna kulağıma eğilip fısıldadı. Neden doktor? Eziyet etmeyin ona. Neden bir iğne daha? Şimdi ölecek zaten. Kurtaramazsınız. Ona kızgın ters bir bakış attım ve kafur lütfen dedim. Ve öyle ki Anna Nikolaevna al al mor mor kırgın bir yüzle hemen ameliyat sehpasına doğru fırladı ve ilaç ampulünü kırdı. Kafur meselesini sağlık memuru da pek onaylamıyordu sanki. Yine de hemen hünerli bir şekilde şırıngayı aldı ve sarı sıvı omuzundan cildin altına doğru iniverdi. Öl, çabuk öl diyordum içimden. Öl yoksa ne yaparım seninle? Şimdi ölecek diye fısıldadı sağlık memuru aklımdakini okumuş gibi. Ameliyat masasının üzerindeki muşambaya şöyle bir baktı ve fikrini değiştirmiş göründü. Kana bulanacak muşambaya yazık olacaktı. Ne var ki birkaç dakika sonra kızın üstü örtülecekti. Ölü gibi yatıyordu. Ama hala sağdı. Birden uzaklardaki tıp fakültesinin anatomi amfisinin cam çatısının altında duruyormuşum gibi zihnim berraklaştı. Daha çok kafur dedim boğuk bir sesle. Ve sağlık memuru sözümü dinleyip sıvıyı tekrar enjekte etti. Ölmeyecek mi yoksa diye düşündü bir çare. O şeyi yapmam mı gerekecek yoksa? Her şey aydınlanıverdi zihnimde ve birden herhangi bir ders kitabına bakmadan, kimseden tavsiye ya da yardım almadan, hayatımda ilk kez ölmek üzere olan birine amputasyon yapmam gerektiğini gayet keskin bir şekilde kavradım. Ve bunu uygulayacağım insan bıçak altında ölecekti. Ah, bıçak altında ölecekti. Kanı da kalmamıştı ki. Paramparça olmuş bacaklarından 10 vers boyunca ne var ne yok akıp gitmiş. Şimdi bir şey hissediyor mu, duyuyor mu o da belli değil. Sesi çıkmıyor. Ah neden ölmüyor ki? Ne diyecek bana delirmiş babası. Amputasyonu hazırlayın dedim sağlık memuruna bana ait olmayan bir ses tonuyla. Ebe bana sert bir bakış attı. Fakat sağlık memurunun gözlerinde bir anlayış pırıltısı görülüyor ve aletler için ortada dört dönüyordu. Ellerinin altında gaz ocağı gürüldüyordu. 15 dakika geçti. Soğuk göz kapağını kaldırıp batıl bir korkuyla feri sönmüş göze dikkatle bakıyordum. Hiçbir şey anlayamıyordum. Yarı ölü birisi nasıl yaşatılır? Beyaz kepimin altından alnıma doğru çılgınca ter akıyor. Pelageya Ivanovna tuzlu teri siliyordu salgı beziyle. Kızın damarlarında kalan kan da artık sadece kafein yüzüyordu. Kafein enjekte etmek gerekli miydik? Anna Nikolaevna uyrukların üzerindeki tuz solüsyonundan şişmiş bölgeleri eliyle hafifçe masaj yapıyordu. Kız da hala yaşıyordu. Daha önce gördüğüm birini taklit etmeye çalışarak, üniversitede bir kez amputasyon görmüştüm, bıçağı aldım. Artık kızın önümüzdeki yarım saat içinde ölmemesi için kadere yalvarıyordum. Ne olur ben ameliyatı bitirdikten sonra odasında ölsün. Benim güvendiğim tek şey içinde bulunduğum bu olağan dışı şartların kamçıladığı sağduyumdu. keskin mi keskin bir bıçakla, tecrübeli bir kasap gibi uyluğa dairesel bir kesik atıp üzerinden deriyi ayırdım. Hem de tek damla kan akıtmadan. Ya damarlarda kanama başlarsa diye düşündüm ve başımı çevirmeden pens yığınına baktım. Önümdeki kadın etinden koca bir parça ve damarlardan birini kestim. Beyazımsı küçük bir boru görünümündeydi. Fakat bir damla kan çıkmadı. Damarı pensle sıkıştırıp devam ettim. Damar olduğunu tahmin ettiğim her yere, arter miydi neydi ayaksi, pens geçirdim. Ameliyathane kliniklerindekine benzemişti artık. Salkım salkım her yere takılıydı pensler. Onlar gazlı bez yardımıyla etlerle birlikte yukarıda tutulu dururken ben de ince dişli ışıldayan bir testereyle kemiği testerelemeye başladım. Niye ölmüyor? Çok şaşırtıcı, şaşırtıcı bir şey bu. Ah nasıl da yaşama tutunuyor insan. Ve kemik koptu. Demian Luke için elinde duranlar kızın bacağıydı bir zamanlar. Et parçaları, kemikler. Tüm bunlar bir kenara atıldıktan sonra üçte bir oranında kısalmış bir bacağı kesik bir kız kalmıştı masada. Biraz, biraz daha ölme diye düşünüyordum şevkle. Hasta odasına kadar dayan. Dayan da hayatımın bu korkunç olayından anlamın akıyla çıkayım. Hemen sonra damarlar bağlandı. Ardından dizlerim titreye titreye geniş aralıklı dikişlerle deriyi dikmeye başladım. Birden durdum, aklıma bir şey geldi. Yaranın akıntısı için bir açıklık bıraktım. İçine gazlı bezi tampon olarak yerleştirdim. Ter gözlerimi öyle bir kaplamıştı ki banyodaymışım gibi geldi bir an. Derin bir nefes aldım. Kesik bacağı ve kızın mum gibi yüzüne bakmak oldukça güçtü. Yaşıyor mu diye sordum. Yaşıyor diye aynı anda karşılık verdi sağlık memuru ve Anna Nikolaevna sessiz bir yankı gibi. Bir dakika daha yaşar dedi kulağıma sağlık memuru alçak sesle. Tek dudağını oynatarak. Sonra duraksayıp nazikçe tavsiyede bulundu. Belki de ikinci bacağı hiç dokunmamalı doktor. Gazlı bezle sararız. Yoksa odaya kadar dayanamaz. Ne dersiniz? Ameliyathanede ölmese daha iyi olur. Alç lütfen dedim boğuk bir sesle. Meçhul bir gücün fışkırtmasıyla. Tüm zemin beyaz noktalarla kaplı. Biz sekanter içindeydik. Kızın yarı ölü vücudu hareketsiz yatıyordu. Sağ ayağı alçıya almıştım. Bir ilhamla kırığın üzerinde bıraktığım açıklıktan da incik kemiği görünüyordu. Yaşıyor dedi sağlık memuru şaşkınlıktan kısılmış bir sesle. Kızı kaldırmaya başlayınca çarşafın altındaki büyük boşluk kendini belli etti. Vücudun üçte birini ameliyat masasında bırakmıştık. Koridorda gölgeler uçuşuyor, hasta bakıcılar koşuşturuyordu. Duvar boyunca ayaklarını sürüyen, boğuk çığlıklar atan, üstü başı dağınık bir erkek silüeti gördüm. Ama uzaklaştırdılar onu. Ortalık yeniden sessizleşti. Dirseklerime kadar kana bulanmış kollarımı yıkadım ameliyathanede. Herhalde daha önce epey amputasyon yapmışsınız doktor değil mi? Diye sordu Anna Nikolaevna birden. Çok iyiydiniz. Leopold'dan aşağı kalır yanınız yoktu. Leopold sözcüğünü kadının dudaklarından sanki bir duayenden söz eder gibi döküldüğünü duydum. Kuşkuyla onlara baktım ve hepsinin yüzündeki, Demian Lukic ve Pelageya Ivanovna'nınki de dahil, şaşkınlık ve saygıyı fark ettim. Yani yalnızca iki kez yaptım. Görüyorsunuz ki neden yalan söylemiştim ki? Şu anda bunu ben bile kendim açıklayamıyordum. Hastaneye bir sessizlik çökmüştü, tam bir sessizlik. Öldüğünde mutlaka bana haber verin. Mutlaka diye talimat verdim sağlık memuruna alçak sesle. Nedense o da yalnızca tamam demek yerine baş üstüne efendim dedi. Birkaç dakika sonra doktor odasındaki yeşil lambanın yanındaydım. Çıt yoktu odada. Zifiri karanlık cama solgun bir yüz yansıyordu. Hayır, düzmece Dimitri'ye benzemiyorum. Bakın nasıl da yaşlanmışım. Kaşlarımın arasında bir çizgi oluşmuş. Şimdi kapıyı çalacaklar, öldü diyecekler. Evet, gidip son bir kez bakacağım. Şimdi kapı çalınacak. Kapı çalındı. 2,5 ay sonraydı. Kışın ilk parlak günlerinden biri ışıyordu pencerede. Adam içeri girdi. Ona ilk o zaman baktım. Evet, yüz hatları gerçekten düzgündü. 45 yaşlarındaydı. Gözleri parlıyordu. Sonra bir hışırtı. Kenarları kırmızı şerit işlemeli, bol bir etek giymiş, büyüleyici güzellikte tek bacaklı bir kız iki koltuk değneğinden destek alarak seke seke içeri girdi. Bana baktı ve yanakları pembeleşti. Moskova'da dedim ve adresi yazmaya başladım. Sana orada protez yaparlar. Takma bacak yani. Elini öp doktorun dedi babası birden. Hiç beklemediğim bir anda. O kadar şaşırmıştım ki dudağı yerine burnundan öptüm. Sonra koltuk değneklerine dayanarak elindeki paketi açtı ve paketin içinden üzerinde gösterişsiz bir kırmızı horoz işlemesi olan uzun kar beyaz bir havlu düştü. Demek muayeneler sırasında hasta odasında yastığın altında sakladığı buymuş. Doğru ya, sehpanın üzerinde iplikler olduğunu hatırlıyorum. Bunu kabul edemedim dedim katı bir şekilde. Hatta kafamı bile salladım reddedercesine. Ama yüzü, gözleri öyle bir hal aldı ki kabul etmek zorunda kaldım. Ve uzun yıllar Muryeva'daki yatak odamda asılı durdu. Sonra da benimle oradan oraya gezdi. Sonunda da yıprandı, rengi soldu, eskidi ve kayboldu. Tıpkı anıların solduğu, kaybolduğu gibi. Sayfa 17. Tipi. Dipnot, ilk kez 1926 yılında Meditsinski Robotnik tıp işçisi dergisinin ikinci ve üçüncü sayılarında tefrika edilmiştir. Kah uluyor vahşi bir hayvan gibi, kah ağlıyor çocuk gibi. Dipnot, Alexander Pushkin'in Kış Gecesi şiirinden. Her şeyi bilen Aksinya'nın dediğine göre bütün bu olanlar Shalometyovo'da yaşayan Patchikov adında bir katibin bir tarım uzmanının kızına aşık olmasıyla başlamış. Zavallı yüreğini kavuracak kadar şiddetliymiş adamın aşkı. Garaçovka'ya gidip kendine bir takım elbise sipariş etmiş. Takım elbise öyle göz kamaştırıcı olmuş ki talihsiz adamın kaderinde büyük bir ihtimalle pantolonunun gri çizgileri çizmiş. Tarım uzmanının kızı adamla evlenmeyi kabul etmiş. Ben de N bölgesi doktoru olarak bir kızın keten tarağının kaptığı bacağını kestikten sonra vilayette öyle bir ün salmıştım ki ünümün ağırlığı altında neredeyse ölüp gidecektim. O buzlu yollarda her gün kızağını kapan 100 köylü hastaneye gelmeye başladı. Öğle yemeği yiyemez oldum. Şu aritmetik insafsız bilim. 100 hastanın her birine 5 dakika harcadığımı varsayalım. 5 dakika. 500 dakika eder. Saate vursan 8 saat 20 dakika. Dikkatinizi çekerim. Üstelik ard arda. 30 tane de yataklı hastam vardı. Ayrıca ameliyat da yapıyordum. Uzun lafın kısası, hastaneden akşamın 9'unda çıkıyordum. Ondan sonra da ne yemek ne içmek ne de uyumak istiyordu canım. Tek istediğim birinin gelip beni doğuma çağırmamasıydı. 2 hafta içinde 5 kez de buz kesmiş yollarda bir yerlere götürdüler beni. Gözlerimde koyu koyu yaşlar belirmeye ve bu yaşlar burun kemeri üzerinden aşağı doğru solucan gibi kıvrıla kıvrıla inmeye başladı. Geceleri rüyamda bir sis tabakası arasından başarısız ameliyatlar, dışarıya fırlamış kaburgalar, insan kanına bulanmış ellerimi görüyor ve felemenk sobasının sıcağına rağmen yapış yapış soğuk bir terle üşümüş olarak uyanıyordum. Vizite sırasında önde ben koşar adımlarla yürüyordum. Arkamdan da biri sağlık memuru, ikisi hasta bakıcı olan yardımcılarım geliyordu. Yüksek ateşten eriyip giden ve hırıltıyla nefes alan bir hastanın yanına geldiğimde içinde ne var ne yok dışarı çıkarmak için beynimin suyunu sıkıyordum adeta. Parmaklarım ateşler içindeki kuru derinin üzerinde geziniyor, göz bebeklerine bakıyor, hafifçe kaburgalarına dokunuyor, esrarengiz kalp atışlarını dinliyordum ve aklıma hep aynı düşünce geliyordu. Onu nasıl kurtaracağım? Hadi bunu kurtardım diyelim. Ötekini nasıl kurtaracağım? Ya diğerlerini? Bir savaş süre gidiyordu. Her sabah karın solgun ışığıyla başlayıp gaz lambasının parlak sarı titrek ışığı altında sona eren bir savaş. Tüm bunlar nasıl bitecek bilmek istiyor muyum diye sordum kendime bir gece. Kızaklar Ocak'ta da Şubat'ta da Mart'ta da gelip durmaya devam edecek. Garaçovka'ya N bölgesinde ikinci bir doktora ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan nazik bir mektup yazdım. Mektup ahşap bir kızağın içinde düz bir kar okyanusu üzerindeki 40 verslik yolculuğuna çıktı. 3 gün sonra cevap geldi. Tabii tabii mutlaka ama henüz değil, şimdilik kimse gelmeyecek diye yazmışlar ve mektubu işime yönelik olumlu birkaç yorumla bitirip başarılarımı devam dilemişlerdi. Bu yazılanların da ilhamıyla tampon yapmaya, difteri aşılarına, kocaman çibanları yarmaya, kırıkları alçıya koymaya başladım. Salı günü 100 değil 111 hasta geldi. Hasta kabul akşam 9'da bitti. Ertesi gün çarşamba kaç kişinin geleceğini tahmin etmeye çalışırken uyuyakalmışım. Rüyamda 900 kişinin geldiğini gördüm. Sabah ışığı o gün daha bir beyazmış gibi yatak odamın penceresinden girdi. Beni neyin uyandırdığını anlamayarak gözlerimi açtım. Sonra fark ettim ki kapı çalınıyormuş. Doktor, hasta bakıcı Pelageya Ivanovna'nın sesini tanımıştım. Uyandınız mı? Hıhı diye cevap verdim yarı uykulu bir sesle. Hastaneye gelmek için acele etmeyin demek için geldim. 2 kişi geldi bugün sadece. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Ciddi söylüyorum, tipi var doktor, tipi diye tekrarladı kapı deliğine doğru neşeyle. Gelen bu iki kişinin de dişleri çürükmüş, Demian Lukic çekecek. İyi tamam diyerek neden kalktığımı bilmeden yataktan fırladım. Gün harika geçiyordu. Viziteden sonra tüm gün dairemde dolanıp durdum. Doktor dairesi 6 odalıydı ve nedense 2 katlıydı. 3 oda yukarıda, mutfak ve diğer 3 oda da alt kattaydı. Opera çaldım ıslıkla, sigara içtim, pencerede parmaklarımla tempo tuttum. Pencerenin ardında ise daha önce hiç görmediğim şeyler oluyordu. Ne gökyüzü ne de yer belli oluyordu. Sanki şeytan diş tozuyla oynamış gibi oradan oraya dönüp duran, sağa sola yukarı aşağı savrulan bir beyazlık vardı sadece. Öğlen yemek pişirmekten ve doktor dairesinin temizliğinden sorumlu olan Aksinya'ya bir kazanda 3 kova su kaynatması talimatını verdim. Bir aydır yıkanmıyordum. Aksinya ile birlikte Ardiye'den koskoca bir çamaşır teknesi getirip mutfağa koyduk. Ne bölgesinde banyonun varlığından dahi söz edilemezdi elbette. Sadece hastanenin içinde vardı. Onlar da kullanılamaz haldeydi. Saat 2 civarı pencerenin ardında fırıl fırıl dönen beyaz tabaka önemli ölçüde seyrelmişti. Bense çıplak ve kafam köpüklü bir halde çamaşır teknesinin içinde oturuyordum. Sıcak suyu sırtımdan aşağı boşaltırken bu çok güzel işte diye mırıldandım hoşnutlukla. Bu işte biliyor musunuz? Sonra da öğle yemeğimizi yeriz. Ardından doğru yatağa. Bir güzel bir uyku çeksem. Yarın varsın 150 kişi gelsin. Haberler nasıl Aksinya? Aksinya kapının diğer tarafında oturmuş yıkanma işinin bitmesini bekliyordu. Şalomet Yevo'daki katip evleniyormuş diye cevap verdi Aksinya. Ne olmuş? Kabul etmiş mi kız evlenmeyi? Etmiş etmiş adam çok aşık diye seslendi kapkacak tıngırtılar arasında. Gelin nasıl güzel mi? Hem de nasıl sarışın fidan gibi. Deme ya. O sırada kapının gümbür gümbür çalındığını duydum. Suratımı asıp durulandım. Kulak kabarttım. Doktor yıkanıyor diye ses verdi Aksinya. Bır bır diye kalın bir ses mırıldandı o arada. Doktor size bir pusula ağır diye seslendi yine Aksinya. Kapıdan uzat. Titreyip kaderime söverek tekneden çıktım. Aksinya'nın elinden hafif ıslanmış zarfı aldım. Ne olursa olsun çıkmayacağım tekneden. Nihayetinde ben de insanım dedim kendi kendime. Pek de emin olmayarak ve pusulayı teknenin içinde açtım. Sayın meslektaşım, kocaman bir ünlem işareti. Yalvarır, üstü karalanmış. Acilen gelmenizi rica ediyorum. Bir kadının başını çarpması sonucunda burun delik, yine üstü karalanmış. Ağız ve burnundan kanama gerçekleşmektedir. Bilinci yerinde değil. Altından kalkamıyorum. Çok rica ediyorum buraya geliniz. Arabadaki atlar kusursuz. Nabız çok zayıf. Kafur verildi. İmza doktor. Adı okunmuyor. Talihsiz doğmuşum diye düşündüm üzüntüyle ocakta yanan odunlara bakarken. Bir erkek mi getirdi bunu? Evet erkek. İçeri girsin. İçeri girdiğinde bir an için kafasındaki kulaklıklı şapkasının üzerine taktığı parlak miğferiyle adam eski Romalı gibi göründü gözüme. Kurt kürkünden paltoya sarılmıştı. İçeri girdiğinde dışarıdaki soğuk üzerime vurdu. Neden miğfer taktınız diye sordum. Yarım yamalak yıkanmış vücudumu havluyla örtmeye çalışarak. Şalamet Yova'da itfaiyeciyim. Bir itfaiye amirliğimiz var orada diye cevapladı Romalı. Bana bu pusulayı yazan doktor kim? Bizim tarımcıya misafirliğe gelmiş genç bir doktor. Nasıl bir talihsizlik başımızdaki? Nasıl ki sormayın. Kadın kim? Katibin nişanlısı. Aksinya kapının ardından bir ah çekti. Ne oldu? O sırada Aksinya'nın kapıya yaslandığı duyuldu. Dün bir nişan töreni yaptılar. Nişandan sonra katip nişanlısını kızakla gezdirmek istedi. Kızağa çevik bir at koştu. Nişanlısını bindirdi. Doğru kapıya yöneldiler. Birden ata ne olduysa öyle bir şahlandı ki yerinde gelin hanım düşüp alnını avlu kapısının sövesine çarptı. Öyle bir fırlayıverdi ki bir talihsizlik ki anlatması çok güç. Kendi canına kıymasın diye katibin yanından ayrılmıyorlar. Deliye döndü. Yıkanıyordum dedim acıklı bir sesle. Kadını niye getirmediler buraya? Bu arada başından su dökerken sabun teknenin içine kaçtı. Mümkün değildi saygıdeğer doktor yurttaş dedi itfaiyeci üzüntüyle ellerini dua eder gibi birleştirerek. Mümkün değildi. Kız ölürdü. Peki biz nasıl gideceğiz? Tipi var dışarıda. Tipi azaldı. Aslına bakarsanız tamamen dindi. Atlar peş peşe koşulu, çeviklerde. Bir saate varırız. Hafifçe sızlanıp tekneden çıktım. Öyle öfkeyle 2 kova su döktüm üstüme. Sonra ocağın önünde çömelip kafamı ocağa doğru uzattım az da olsun kurusun diye. Zatürre olacağım kesin. Böyle bir yolculuktan sonra kuruptöz pnömoni hem de. Hem ne yapacağım ki kıza? Mektuba bakılırsa bu doktor benden daha tecrübesiz. 6 aylık pratik haricinde ben de bir şey bilmiyorum. Oysa benden de tecrübesiz. Görünüşe bakılırsa üniversiteyi daha yeni bitirmiş ve beni tecrübeli sayıyor. Bunları düşünürken nasıl giyindiğimin farkına bile varmadım. Giymek de öyle kolay değildi. Pantolon ve gömlek, keçe çizmeler, gömleğin üzerine deri bir ceket, sonra palto, onun üzerine de koyun postu bir kürk, şapka, çanta, çantanın içine kafein, kafur, morfin, adrenalin, pens, steril bandaj, şırınga, sonda, bir Browning tabanca, sigara, kibrit, saat, stetoskop. Hava kararmış, gün çekilmiş olmasına rağmen köy çıkışına vardığımızda dışarısı artık korkutucu görünmüyordu. Kar yağışı sanki hafiflemişti ve bir yöne sağdan sağdan verevlemesine yağıyordu. İtfaiyecinin kafasındaki yığın önde koşulu atın sağrısını görmeme engel oluyordu. Ayrım 3 sonu, sayfa 22.